Barış Proto'nun hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem başlıyor.
Kimi dertlerini gizliyor bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizliyor, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut soruyor, konukları cevaplıyor. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Kimi dertlerini gizliyor bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizliyor, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut soruyor, konukları cevaplıyor. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Kimi dertlerini gizliyor bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizliyor, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut soruyor, konukları cevaplıyor. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası
Benim Hikayem. Benim Hikayem. Yaşamdan Hikayeler Sizler. Efendim, Türkiye'nin en çok dinlenen internet radyosu Tarz Radyo'dan hepinize sevgiler, saygılar. Benim Hikayem programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Sevgiler, saygılar gönderiyoruz hepinize. Ve Benim Hikayem programı şu an itibariyle başlamış bulunuyor. Hoş geldiniz efendim. Bu güzel alkışlar sizler için. Evet efendim, saatler 20'yi gösteriyorken bizler ailenizin radyosu Tarz Radyo'da Benim Hikayem programıyla sizlerleyiz sevgili gönül dostlarım. Bu güzel program bir saat boyunca sizlerle birlikte olacak. Bugün Balıkesir Bandırma'ya gideceğiz birazdan. Konuğumuz Recep Durmuş sevgili dostlar. Bizlere yaşamını aktaracak ve birazdan dinleyeceğiz ama şimdi gelin bir bandırma karşılaması dinleyelim. Bandırma karşılaması tüm Balıkesirli dostlarıma, Bandırmalı dostlarıma gelsin. Ardından biz Recep Durmuş abiyle sizlerle birlikte olacağız efendim. Efendim yine geldik bizler. Güzel bir karşılamanın ardından Balıkesir karşılaması, Bandırma karşılamasının ardından bizler yine Tarz Radyo'da yayındayız efendim. Evet efendim, bizlere ulaşmak isterseniz nereden ulaşabilirsiniz? Öncelikle biz onu bir aktaralım. www.tarzradyo.net bölümünden, istek gönder kısmından bizlere görüş ve düşüncelerinizi yazabiliyorsunuz. Ve şimdi Balıkesir Bandırma'ya dönelim sevgili Recep abimiz, Recep Durmuş abi bizlerle. Recep abi hoş geldin.
Hoş bulduk Barış'cığım, iyi akşamlar.
İyi akşamlar abi, selamlar olsun Balıkesir Bandırma'ya.
Selamlar hepimize, bütün yayıncıları tebrik ediyorum, kutluyorum, başarılar diliyorum.
Teşekkür ederim, nasılsın abi, iyi misin?
Sağ olun, çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız?
İyidir abi, bizler de. Hayat Allah şartlarında. Amin. Pandemi nasıl bizi bir süreç bekliyorsa inşallah bugünlerde geçer ümidiyle.
Geçecek. Hiç üzülmeyelim. Hepsi geçecek. Ama biz tabii tedbirimizden vazgeçmeyelim. Biliyorsunuz hijyen, mesafe, temizlik. İşte
bunlar çok önemli.
Tedbirler neyse hepsine uyarsak çok kısa zamanda da atlatacağımıza inanıyorum.
Kesinlikle abi. Özellikle zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayın uyarısını bizler tekrar buradan yinelemiş olalım.
Evet. Aynen, ben de. Peki. Tavsiyenize uyuyorum.
Kesinlikle. Peki kimdir abi Recep Durmuş? Kısaca bahsedebilir misin bize?
Ben 1962 yılında Bandırma'da doğdum. Yani normal 8 yaşına kadar diğer çocuklar gibi normal koştum, eğlendim, güldüm, oynadım. Hı-hı. 9 yaşında hiç farkına varmadım. Yani belki şu anda herkesin yaptığı hatalardan birini yaptım. Kedi vardı bizde. Kediyle fazla haşır neşir oldum.
Evet.
Bu kedinin tüyünden de kist bulaşıyormuş insana. Tabi bilmiyoruz o anda, o dönemde.
Tabii.
O kist beynime ulaşıp göz sinirlerini kist oluşturmuş orada. Zedelemiş, ezmiş böyle kis büyüdükçe.
Hı-hı.
Yani o dönemde hem gözümü hem sol tarafımı kaybettim. Sol tarafımda da felçti. Ama sol tarafım düzeldi ama gözlerim kaldı. Daha hassas olan göz sinirleri düzelmedi.
Hı-hı.
Daha sonra ilkokul 3'ten ayrıldım. Normal okulda. Eğitimime yine kaldım ya da ilkokul 3'ten Ankara Kördör Okulu'nda devam ettim. Oradan işte o Kördör Okulu'nu bitirdikten sonra işe girdim, çalıştım. Belli dönem çalıştıktan sonra emekli oldum. Şimdi emekliyim. Evliyim. Bir kızım, iki torunum var.
Allah bağışlasın.
Bir de bu arada bir edebiyata merak saldım yıllar öncesinden.
Evet.
Küçük öyküler yazdım. Sadece bir tanesini, yine bize ait bir Göreller gazetesi vardı o dönemde. Yolladım, yayınlandı orada. Uzun bir süre ara verdikten sonra şu bilgisayarlarla tanışınca tabii yazması daha kolay oldu. Kitap yazdım, öyküler yazdım, piyesler yazdım, onları oyunlaştırdım. Yine bizim görme engelli arkadaşlara oynattım, bir yönetmenliğini ben yaparak. Öyle kendime göre bir şeyler, meşgaller buldum.
Hatta bir bir oyununda da ben de vardım hatta. Bir tane
Sizinkiler küçük fıkralarını oyunlaştırılmışydı.
Evet,
ben
aynen.
Ben ayrıca daha uzun kapsamlı skeçler yazdım. Böyle 15-20 dakikalık, yarım saatlik.
Aha.
Onları oynattım arkadaşlar. Sizlerle oynadığımı sen de oynamıştın hatta, hatırlıyorum.
Evet.
Onlar fıkralarını oyunlaştırmış haliydi.
Evet, güzeldi onlar da.
Onlar da çok güzel olmuştu.
Aynen, onlar da güzeldi. Böyle 5 dakikalık falandı, güzeldi.
Evet, 3-5 dakikalık kısa fıkralar oynaştırmıştık.
Aynen, onlar da güzeldi. İnşallah yine farklı projede böyle 1 saatlik falan bir çalışma fırsatı yakalayabiliriz diye.
Evet,
inşallah.
Olursa, elime bir metin geçerse, oyun, yani oynanabilecek gibi oyunlar olursa ben isterim. Oynamak, çalıştırmak, onları mixlemek, montajlamak, temizlemek, efektlendirmek benim için çok büyük bir zevk oluyor. İsterim öyle çalışmalara katılmak.
Abi bir de şöyle bir şey var. Yani bizim bunları uzaktan yapmamız, bir de hepimiz farklı şehirdeniz. Bu kadar emek ve bu kadar imkan Hakikaten şimdi gerçekten teknoloji çok iyi gelişti gerçekten.
Evet.
Evlerimizden...
Dediğin gibi, pardon sözünü kestim galiba. Sesler üst üste bilmiyorum.
Evet.
Olduğu gibi yani kalkıp herkes aynı mikrofon başına gelip ayrı ayrı da olsa çekim imkanımız yok. Biz maalesef uzaktan ne yapıyoruz? Eskiden Skype aracılığıyla yolluyorduk çektiğimiz sesleri. Şimdi akıllı telefonlardan WhatsApp üzerinden yolluyoruz. Yani gerçekten bunları çekimini yapmak, uzaktan çalıştırmak, yönetmek, o sesleri tek tek toplamak, montajlamak bir aynı zamanım oluyor ama yine de çok zevk alıyorum.
Kesinlikle. Yani kimse de akıl edemezdi aslında böyle uzaktan tiyatronun çıkacağını hani düşündüğümüz zaman, ama teknoloji bizi nereye getiriyor işte, buyurun.
Evet, evet, o teknoloji zaten ona borçluyum. Ben yazdığım kitabı da ona borçluyum.
Kesinlikle.
Bir de kitap yazdım demiştim az önce.
Evet, kesinlikle.
Daha
kesinlikle
önce Kabat Bey yazılara yazardık. Yazılar bir süre sonra biliyorsunuz o yazıları
kaybolurdu.
Bir süre sonra silinir, ezilir, okunmaz hale gelir falan. Bilgisayarda yazması ve saklaması çok kolay, çok rahat olduğunda uzun uzun sayfalarca yazabiliyorsun. Yazdım ve yayınladım kitabım. Geçen sene çıktı.
Hayırlı olsun diyelim
buradan. Bu 2020'nin başında yani.
Evet.
4 Ocak'ta bir sene olacak.
4 Ocak'ta. İnşallah biz de bir okumaya fırsatı bulabiliriz diyelim. Getem'de falan varsa tabii.
Getem'de şu anda yazılı hali var. MHP Çark okutamadım çünkü bu virüs döneminde stüdyolar kapalı, okuyucular gelemiyor dediler. Ama evet, yollar açılırsa, virüs kalkarsa, kısıtlamalar kalkarsa sessiz olarak da okuyacaklar.
Peki, o zaman yine de teşekkür ediyoruz. Yazılı halini indirip en kısa sürede okuyacağız bizler o zaman.
Tavsiye ederim.
Ve dinleyicilerimiz de...
Yani bizlerin hayatını yani şöyle bir özetlerse, normal doğan, belli yaşa kadar normal gelen iki genç birbirine aşık oluyor. Bunun kız tarafı, bayan tarafı kaza geçirmeyle gözünü kaybediyor. Daha sonra gelişen olaylar, bu kişinin hayatta, karanlık hayatta alışması.
Peki o zaman birazdan daha detayına girelim bu kitabın. Şimdi merak ettim ben. Evet, aynen.
Geçen de var. Ben şimdi kısaca anlattım. Biraz merak olsun diye. İnşallah okursunuz orada.
Peki. Peki abi.
Kaybolan Işık kitabın adı da.
Efendim, kitabın adı neydi?
Kaybolan Işık.
Ha, Kaybolan Işık. Peki.
Evet, Sapiens yayınlarında, Bursa'da Sapiens yayınlarından çıktı.
Peki efendim.
128 sayfa.
128 sayfalık.
Bir soru okunabilecek bir kitap.
Geten'den görme engelli arkadaşlar için bulabilirsiniz diye
evet,
ifade
evet
ederim. Diğer dinleyicilerimiz de tabii ki de diğer internet sitelerinden indirebilirler tabii.
İndirebilirler. Şu anda yaklaşık 15-20 tane kitap sitesinde satışta.
Peki. İndirebilirsiniz.
Yani o kitap sitelerinden oradan ücrete tabi ama Geten'de ücretsiz olarak indirip bakabiliyorlar.
Tabii.
Diğer sitelerden kitap hali, kitap olarak geliyor.
Tabii. Abi şöyle bir soruyla soruyla devam edeyim sana. Çocukluğunu evet bana özetle ve anlatabilir misin? Nasıl bir çocukluğun geçti? Kaç kardeştiniz?
Biz 4 kardeştik. Yani öyle piyango bana vurdu. 4 kardeştik. İçinde tek erkek çocuk bendim.
Evet.
Üçüde kız.
Aha.
Ya çocukluğum yani normal. Yani diğer çocuklardan farkım yoktu. Normal onlar gibi doğdum. Onlar gibi büyüdüm. Çocuklarla işte koştuk, oynadık. Ama kaderin cilvesi 8 yaşında işte o kedinin tüyünden kaptığım o kis nedeniyle gözümü kaybettim ama o güne kadar hatta hasta olduğu zaman bile kaydımı okuldan silmedi. Yani tekrar iyileşip dönebilme ihtimalim var. Ne zaman gözümü kaybettim ondan sonra okuldan kaydım silindi.
Peki abi nasıl gittin hastaneye, yani birden rahatsızlandın mı da bu olay anlaşıldı?
Ya ilk etapta başımda ağrılar oluştu, gözlerimde ve başımda ağrılar oluştu. Birden gelen şiddetli ağrılar mide ve kusmalara sebep oluyordu. Yani ilk etapta tabii bunlar anlaşılamadı. Biz doktorlara gittik, her doktor farklı teşhis koydu. Bademcik dediler, bademcik ameliyatıyla bademciklerim alındı. Yani gereksiz yer oldu ama belki de iyi oldu, onu da bilemiyorum.
Evet.
Yani çok doktor anlamadı başta. Yani bir de şimdiki teknoloji o zaman yoktu tabii. Yani şu andaki teknolojide olsa anında o tomografiyle, ultrasonla anında tespit edilebilecek bir hastalık.
Tabii.
O dönemde olmadığında ta hastalık iyice ilerledikten sonra, gözümü ve sol tarafımı kaybettikten sonra tespit edebilirler. gözüm kaldı. Sol tarafım düzeldi ama gözüm kaldı. Yani şu anda gözümün dışında bir sorunum yok.
Peki ondan sonra abi ailen nasıl bir şeyle karşılaştı? Yani ailende nasıl bir tabii büyük bir yıkım meydana geldi.
Tabii ki evlenen ailenin içinde tek erkek çocuğunun bu duruma düşmesi de onlara çok büyük üzüntüye sebep oldu ama yine de bana karşı çok anlayışlardı. Yani çok aileden duyardım böyle, yani çocuk engelliyse aşırı koruma altına alırlar. Beni öyle aşırı koruma altına almadılar. Ben artık normal hayata döndüğüm an beni rahat bıraktılar. Ben özgürce yetiştim. Sokakta, yani tabii görürken bildiğim çevre olduğu için çok rahat gezebiliyordum, dolaşabiliyordum, ev işleri yapabiliyordum. Yani oradan aldığım alışkanlıkla şu anda bile benim eve usta girmez. Yani çok çok önemli bir arıza olmadığı sürece evin bütün tadilatını, işini, arızasını ben kendim yaparım. Yani beni o kadar rahat bıraktılar.
Elektriğinden suyuna kadar sen yaparsın, öyle mi abi?
Yaparım yani, çok elektriğin panosunda ya da suyun sayaç dışındaki durumların dışında ben yaparım bütün arızayı.
Gerçekten güzel bir şey ama bu birçok görme engelli arkadaşımızda da var sanırım.
Var var var, yani yapabilen çok biliyorum, yani ben tanıdıklarım da var.
Hatta marangoz yani, olan bir de var.
Yani cesaretli olur, bak ben yapamam dememek. Yapabilirim. Yani ilk yapabileceğim bir şey. İlk etapta başarısız olabilirsin. Hata yapabilirsin. Yapayım derken bozabilirsin. Ama pes etmemek lazım.
İşte pes etmemenin sonucu burada diyorsun. Haklısın. Yani şimdi ya, baktığın zaman elektrik mesela kötü bir şey diye çocuklara aksedilir. Öldürücü bir şey diye aksedilir. Ama öğrendikten sonra işin daha güzeli var tabii.
Ya tabii ki, ama tedbir almak lazım. Ben mesela bir elektrikçi uğraşıyorsa mutlaka sigortaları kapatırım. Yine de arıza vardır düşüncesiyle prizlerin elektriğini kontrol ederim ondan sonra. Ama çarpılmadı mı bu arada? Tabii ki çarpıldım, oldu. 220 volta çok aşırı şekilde çarpıldım. Biraz da iyi oldu galiba. Romatizmalarımı aldı.
Güzelmiş
yani,
o da.
Çok çarpıldım oldu ama pes etmedim. Korkmadım, yine yaptım.
Şey mi abi, mesela hani bu şimdi bizi dinleyen dostlarımız da yani belki de bu işi yapmak istiyorlar ama korkudan yapamıyor olabilirler. Yani vücudu aşırı bir şekilde etkiliyor mu yani herhangi bir...
Elektrik mi?
Evet.
Ya şimdi o şeyler de bünyeye göre değişir. Yani bazı bünyelerde 50 volt bile rahatsız eder. Beni 220 çarptı. Tabii ki bayağı sarsıyor insanı ama... Yani beni o kadar etkilemedi ama yine de arkadaşlar öyle bir şeye tedbir almadan, hatta bilmiyorsa öyle tehlikeli işlerle uğraşmasınlar.
Hakikaten bir
yani de... Kendi çabuk başarı ama ben onlara tavsiye etmem, bilmiyorlarsa, anlamıyorlarsa.
Tabii yani... Yani
çok tehlikeli.
Çünkü şey abi, mesela şey de duymuştum. 10 saniye bile vursa yani çok kötü sonuçlara yol açabiliyor diye duymuştum.
Tabii ki.
Peki buradan...
Ben tavsiye etmiyorum. Yani belki tamam kendi çabamla uğraşıyorum. Tehlike varsa bana kendime diyorum ama ben başka hiç kimse öyle şeyi tavsiye etmem.
Tabii çünkü.
Ama kalkın bir kapı kilidinde arıza vardır. Yapmak istiyorlarsa onu da uğraşsınlar.
Tabii ki, yani o sonuçta elektriksel bir şey değil.
Evet, o en fazla kilit bozulur.
Söküp takarsın.
Ama ondan da korkmasınlar. Bozulursa gerisini takar. Pes etmeden o tür şeylerle uğraşabilirler.
Evet, aynen öyle. Çocukluğuna da baktığımda hep mesela diğer arkadaşlar, burada ben konuklarımla sohbet ettiğim zaman hep derler işte şöyle koruma altından da dışarı çıkarılmadık. Ama sen de öyle bir şey olmamış hiçbir zaman.
Ben de kesinlikle olmadı.
Evet.
Benim tek burada sorunum şöyle oldu. Biliyorsunuz erkek çocuklar daha hareketlidir, daha gezicidir falan.
Evet.
Ben çocukluğum zamanında erkek çocuklara uyum sağlayamazdım. Çünkü onlar futbol oynardı, ben oynayamazdım. Onlar işte denize giderdi, yüzmeye giderdi, deniz hepimizin burada.
Evet.
Ben onlarla gidemezdim. Yani kız çocuklarıyla genelde ben büyüdüm. Yani onlar gibi oldu ama hiçbir zaman da kısıtlanmadım.
Evet.
Genelde kız çocuklarıyla oyun oynardım. Onlar daha böyle ağır başlı, daha sakin oyunları oluyordu. Erkeklere uyum sağlayamıyordum o dönemde.
Peki abi, sağlayamamın durumu biraz da sağlık sorunlarından dolayı değil mi?
Ya tabii, onlar futbol oynarken ben oynayamıyorum. Mesela birkaç defa kaleci yaptı beni ama top yanından geçiyor, ben göremiyorum falan. Zilli toplar yok ki o dönemde.
Nerede? Aynen öyle. Aynen.
O yüzden onlara uyum sağlayamadım.
Biz şey yapardık abi. Ben mesela hatırlarım 2000'li yıllarda falan zilli top yerine topun şey poşetin içine koyardık topu. O şekilde yine ara ara oynardık ama yine de yerinde tutmazdı tabii ki de. Aynen öyle.
Olmuyor yani tutmuyor. Onlar bisiklete binerlerdi. Bisikletleri vardı hepsinin. Ben ona uyum sağlayamazdım. Bir iki defa bisiklete binildim. Düştüm falan onların yanında.
Allah Allah. Evet.
Yani o yüzden ama yine de düşsen de beni ailem kalkıp sen düşüyorsun bak zarar gelir sana falan deyip böyle aşırı koruma altına almadılar. Mutlaka uzaktan takip ettiler beni.
Tabii illaki.
Ya onlar mutlaka oldu ama ben çok rahat yetiştim. Özgür yetiştim.
Ne güzel bir şey. Peki abi okul hayatın nasıl başladı? Yani kimin vasıtasıyla duydun böyle bir okulun olduğunu?
Ve okul şimdi bu ilkokulda, bu normal okulda gözüm kaybetti. Bizim okulun bizim okul öğretmeni, sınıf öğretmeni eşi vardı başhemşire bir hastanede. O önermiş yani öğretmen aracılığıyla demiş o çocuğu demişler yani bu okullarda artık okuyamaz. Onlarla ilgili görme engelleri zaten görme engelleri denmiyor. Körler okuluna götürseler, verseler, orada getirse. Yani o öğretmenin eşinin aracılığıyla
gittiniz.
İşte ailem Milli Eğitim'e başvuruyor. Sıram geliyor. Ankara'ya yazıldım. Ankara'da işte ilkokuldan başladım. İlkokul kaldığım yerden 3'ten. Sonra işte ilkokul bitti, ortaokul bitti. Çalıştım. Çalışırken diğer okulları okudum derken emekli oldum.
Evet güzel. Peki abi şöyle bizim köylerin vardır mesela görme engellerin. Okulda böyle ilkokulda biz öğretmenlerimizle falan çok böyle değişik anılarımız olurdu. Böyle onları kızdırırdık. Senin var mı böyle Ankara'da o zamanın çok renkli okullarından bir tanesi. Var mı böyle hiç bir anım falan böyle bir?
Ya şimdi öğretmenimle anım değil de bu bizim okula başladığımız dönemlerde şeyler çoktu. Bu siyasi olaylar çoktu. 70'li yıllarda okuduk biz. Bizim okulda yani iki çatışma olan iki okulun arasında bir yerdeydi.
Evet.
Yani onu hatırlıyorum. Beden eğitimi böyle havalarda güzeldi. Bahçede beden eğitimi yapıyoruz. Bir çatışma başladı. İki taraftan biz kurşunlar tepemizden geçiyor.
Aman ya.
Hemen yere yattık çatışma bitene kadar. İşte polisler geldi, ekip geldi, güvenlik geldi. Çatışma durdu. Ondan sonra içeriye girdik falan. Yani öyle acı olaylar yaşadık. Yani tatlı olaylar da oldu belki ama. Bunlar şu anda hatırıma gelmiyor ama unutamadım anılardan biri odur. Yani hemen yerlere yattık falan.
Aa bayağı renkliymiş hakikaten ya.
Kurşunlar tepemizden geçen yatmasak vurulacağız.
Tabii. Aynen öyle.
Yani o kadar tehlikeli dönemlerdeydik. Ondan sonra ben bir daha hatırlamıyorum. Öyle bahçede beden eğitimi yaptık o dönemlerde. Biraz çıkartmadım. Beden eğitim için.
Peki bu görme engeller okuluna ailenden mesela annen veya baban işte ben çocuğumu bırakmam gibi sıcak bakmadığı bir bölüm oldu mu abi? Daha çok ya da...
Yok bizde öyle olmadı.
Evet,
bizde yani... öyle olmadı. Ama tabii ayrılık yani çok fazla. Bizde ben daha sonra öğrendim. Yani hatta annem otobüsü hareket etti ya babamla gidiyorum ben.
Evet.
O geride kalınca baygınlık geçirmiş falan beni üzülmüş. Aşırı üzüldü de. Onlar tabii daha sonra söylediler bana. Ama yine de yok göndermeyiz demediler. Yani o benim geleceğimi düşünerek o acıya katlanıp beni gönderdiler. Tabi bir süre sonra ben de alışıyorum. Onlar da alışıyor. Alıştık. Bir süre babamla gittim geldim. Yaşım küçüktü tabi.
Tabi.
Daha sonra bir daha kendim gidip gelmeye başladım. Ankara'dan Bandırma'ya.
Her hafta genellikle her hafta geliyor muydun abi?
Yok. Gelemezdim. Uzak.
Değil mi? O zamanlar yani, tabii tek
tekrar... O dönemde ki yani şöyle yollar şimdi gibi değil o dönemde 8-9 saat sürüyordu. Bandırma'dan Ankara. Şimdi belki kısalmıştır ama bu şekilde bile gelinemez yani.
Şu anda da
5-6 saatlik yol diyelim.
Yani zaten şu anda o dönemlerde tabii ki de bir zamanlar teknoloji yok ve maddi zamanlarda da bazen yetersizlik oluyordu. Doğru değil mi abi?
Ya doğru tabii o da var. Bir de mesafe uzak yani. Ben orada sabahtan yiyeceğim, akşama kadar buradayım. O gece yatacağım, sabah buraya döneceğim, oraya döneceğim. O çok zor olmadı bildiğinde. Bazen bu kurban bayramı, Ramazan, dini bayramları 10 güne çıkardı böyle uzatmayla.
Evet.
Onlar da bile gelemedi. Çünkü yaz tatillerinde bir de 15 sömestr tatillerinde gelirdik.
Evet, evet. Ya ben bizim İzmir Aşk Veysel zamanında yani 3 ay, 4 ay kalan arkadaşlarımı bilirdim. Bazen sömestra bile gitmiyorlardı. Orada akrabalarında kalıyorlardı. Çünkü tabii
var, evet. Uzak, öyleleri vardı orada.
Uzak, aynen.
Bir de şeyler vardı böyle kimsesi olmayan, aynı zamanda bizim okullar yurttur ya. Hı hı. Kimsesi olmayan yazın bile orada kalanlar vardı.
Var, evet, aynen. Onlara falan yemek desteği falan da hep sağlanırdı bizim zamanımızda da.
Tabii tabii, evet, evet.
Aynen.
Yani biz onlara baktığımız zaman kendimizi çok şanslı görürdük. Ailemiz vardı, gidecek yerimiz vardı.
O
mektuplar gelirdi giderdi.
Evet, o gitmediğimiz zamanlarda bile abi, mesela ben de hafta sonları falan bazen gitmezdim. Onlarla bir aile olurduk orada. Yani mezun olduktan sonra çok buruk hissettim böyle kendimi bir ara uzun zaman. O sende de oldu mu?
Olmaz mı? O mezun olduktan sonra değil, yaz tatiline gelirken de olurdu onlar.
3 ay yani falan gördüm.
3 ay arkadaşlardan uzak kalacağız. O şeyi üzüntüyü yaşardık yine 3 aylık dönemde bile.
Aynen ya.
Okullar çok açılıp da döndüğümüz zaman da sanki böyle uçarcasına arkadaşlara kavuşacağız, onlarla görüşeceğiz düşüncesiyle uçarcasına giderdik Eylül'de.
Ya şimdi yani
aynı heyecan hepimiz yaşamışız. Farklı zamanlarda da olsa.
Yaşadık abi, kesinlikle.
Evet.
Üzülsek de bir yanımız, ben mesela en fazla 4. 5. sınıfa kadar artık vücut alışıyor. Üzülsek de o okul bir başkaydı ya. Yani hafta sonları falan kaldığımızda ders yok, bir şey yok, günümüzü nasıl geçireceğiz diye düşünüp oyunlar falan oynar derken bir bakardık akşam olurdu. Böyle görme engelli dostlarda da olur. Akşam olunca insanı bir hüzün basardı böyle ya. Bilmiyorum. Değişik. Aynen.
Şimdi ben hafta sonu hiç evde çıkmadım. Yani benim ailem uzaktaydı ama
evet.
Evde çıkan arkadaşlar vardı yakın çevrede, Ankara içinde ya da yakın ilçelerde. Onlar bazen gitmezdi aynen senin gibi. Aynı şeyleri yaşardı.
Yaşamaz mı? Tabii yani abi.
Hafta
aynen.
Hafta sonu kaldığı zaman orada evine gitmedi. Hafta sonu kaldığı zaman aynı şeyleri yaşayan olurdu.
Tabii. Ya o zaman neydi? Şimdi güzel günleri de hatırladık. O zamanlar tabii böyle daha teknoloji ve gelişmemiş televizyon odalarımız falan vardı. Sizde de vardır abi.
Evet. Televizyon odası.
Toplanırdık.
Herkes orada. Tek kanal.
Aynen öyle.
Akşam hep aynı kanalı izlersin.
Değiştirme
telefon
yok.
Telefon yok zaten. Bir telefon yazdırırsın. Akşama kadar çıkmaz. Akşama iptal edersin. Mektuplarla artık haberleşiriz. Orada 15 günde 20 günde gider gelir mektuplar.
Mektupları nasıl okutuyordunuz abi?
Mektuplar gören arkadaşlar vardı böyle %40, %30, %50 gören arkadaşlar. Ha. Onlar okurdu. Ya öğretmenler okuturduk ya memurlar okuturduk.
Hmm.
Yazarken ben mektubu kendim yazardım yalnız.
Nasıl?
Normal yazıyı bildiğim için, orada ilk okul 3'ten ayrıldım, normal yazıyı bildiğim için.
Ha.
Tamam, yani düzgün bir satır sıra olmazdı.
Ama yine
tabletler vardır bizim, tabletlerin satırlarını sıra olarak kullandım. Ben biraz aralık satır olarak
evet
yazardım. Kendi mektuplarım gayet güzel okunurdu.
Ha, aynen net bir şekilde okurdu yani.
Okurdu yani, herkes okuyabiliyordu. Sadece aralıkları fazla oluyordu.
O kadar da artık.
Bir sayfa yazacağım, şey, iki sayfa yazardım. Aralıklı olurdu, yine okunurdu, giderdi.
Güzel, o kadar da olsun artık yani. Yapacak bir şey yok.
Evet.
Aynen öyle.
Şey yapardım bir de ben. Hiç mektup üzerine yazmazdım. Diyelim ben gittiğim zaman, orada kaldığım sürece kaç tane mektup yollayacağım? Diyelim 10 tane. Daha burada bandırma deken 10 tane zarfın üzerine buranın adresini yazardım.
Aa.
Götürürdüm zarfları da oraya. O zarfları kullanırdım. O zarflar tekrar buraya adrese geri gelirdi.
Ha, o da güzelmiş. Mektup, o da güzel.
Mektup ben yazdığım için zarf yazma durumu, temiz zarf yazarken düzgün yazmak lazım.
Tabii.
Onu da kimseyi aramazdım. Aynı zarfı yazılı adres zarfına geri olarak buraya gelirdi aynı zarf.
Evet. Demek ki şimdi biz tabii bizim 2000 yıllarında mektup yoktu ve ankesörlü telefon devri vardı. Yazma devri de yoktu bizde mesela. Hani telefon yazdır gibi bir sıkıntı. Onu hiç bilmiyorum da bizde tabii kartlı sistem vardı. Demek sizde yazmalı.
Ya, tabii sizler şu ana göre tamam, belki o zaman da biraz daha ilkel cepler falan azdı, sıkıntılıydı ama bize göre siz çok iyiydiniz. şimdiki dönem de size göre daha iyi.
Tabii, aynen abi. Şu anda dijital anlamda özellikle görme engelliler çok büyük bir faydalı şu anda.
Evet, evet. Biz okurken kitap, yani bizim okuyabileceğimiz, anlayabileceğimiz kitap yoktu, CD yoktu. Artık birisini bulacağız da, kasetleri okuyacağız da, kasetlerden sana sana ileri geri sana sana bulacağız, dinleyeceğiz falan. Çok zordu. Şimdi her kitabın CD'si var.
CD'sinden ziyade, sözünü kesip, kaldığın yeri bile işaretleyebiliyorsun şeyleri.
Evet, evet, evet. O kadar basit, o kadar kolay ki şu dönemde.
Ya.
Benim söylediğim dönem 70'li 80'li yıllar, yani televizyon bile tek kanal olduğu dönem, siyah beyaz.
Ve kaydettiğin kasetler de bazen net dinlenmiyordu. Yani boğuk boğuk sesler.
Teyip teyip sarar, şeridini kopartır. Biz o var yani.
Evet.
Neler çekerdik.
Bayağı bir zorlu sistemmiş sizin şeye baktığımda. Evet, peki efendim, www.tarzadı.net. Recep abim bizlere yaşamını anlatıyor. Kimi zaman gülüyoruz. Sizler de bu sohbetimize ortak almak ister misiniz? Mesajlarınızı bize gönderebiliyorsunuz buradan. İstek gönderin kısmından yazabiliyorsunuz. Bizler bir türkü arası verelim. İki keklik diyoruz efendim. Güzel bir türküdür. Ben kimi zaman Orhan abiden dinliyordum bunu. Orhan Akalmaz'dan. Ama tabii zaman zaman da değişiyordu. Peki şimdi bizler iki keklik türküsünü dinleyelim. Sonra sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek efendim.
Yar benim aman aman, yar
Barış Proton hazırlayıp sunduğu
kimi dertlerini gizliyor bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizliyor, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut soruyor, konukları cevaplıyor. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da.
Benim hikayem. Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Sizin hayat hikayeniz, sizin yaşamınız. Benim hikayem. Benim hikayem. Efendim, yine bizler geldik Recep abimle. Güzel bir iki keklik türküsü dinledik. Yine Balıkesir türküsü güzeldi. Bu türküde tüm dostlarımıza armağan olsun. Bizlere görüşlerinizi, düşüncelerinizi, mesajlarınızı ulaştırmak için www.tarzradio.net adreslerinde bulunan istek gönder veya mesaj gönder bağlantısına tıklayarak isim, soyisim ve mesajınızı yazarak bize ulaşabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Bizler de buradan mesajınızı sesli olarak sizlere okuruz inşallah. Evet, Recep abim, demek ki baktığımızda senin hayatına renkli geçmiş. İlk ve ortaokul yıllarında peki bizim zamanımızda mesela görme engelleri yetenekleriyle böyle ayırırlardı. Müziğe falan ve edebiyata...
Oluyordu. Benim müzikle bir ilgim yok. Yani ilgim yok derken biraz da olmadı şanssızlık. Onu da şimdi anlatırım isterseniz.
Tabii.
Ben genelde atölyelerde çalıştım. Yani montaj atölyesi olsun, diğer atölyeler. Okullarda vardı. Oralarda aldılar beni. Hemen öyle seçtim. Seçmeliydi zaten onlar. Hı hı. Şimdi ben okula ilk başladığımda beni kemana verdiler. Daha 11-12 yaşlarında.
Evet.
Kemana verdiler. Keman hocası işte, ismini vermeyeceğim.
Tabii.
Yayı yanlış tutmuşum. Elim için dikledi. Ya dedim böyle keman böyle yay mı tutulur? Ben kemanı yayını ne bileyim ben nasıl olacağını.
Ya yani öyle.
Korktum oradan ayrıldım. Şeye geçtim. Yani mandolin dersine. Evet. Mandolin dersinde de mandolin de görmedim şu an o güne kadar. Yani görüyordum uzaktan, elime almadım. Hoca da böyle profesyonel gibi saz çalan kişiler vardı mandolin dersi alan. Hep onlarla ilgilendi. Böyle bir şey bilmeyenlerle ilgilenmedi. Orada da bir şey öğrenemedim. Oradan çıktım. Yine seçmeli olarak dağıtım oluyordu belli dönemlerde. Akordiyona geçtim. Akordiyona geçtim. Bayağı ilerliyordum orada. Sonra o hoca ayrıldı. Onun yerine başka birisi geldi. Geldi bir gün arkadaşım dövdü. Hani ondan da korktum. Ayrıldım atölyeye geçtim. Bir daha atölyede. Yani müzik var mıydı? Yeteneğim var mı yok mu bilmiyorum ama o şekilde geliştiremedim. Onu anlayamadım da öyle bitti gitti müzik hayatım.
Şey abi peki bu mesela az önce de söylemiştin evde mesela ben tahmin ederim. O küçükten gelen bir meraklılık bir de okuldaki atölyeden de kaynaklanan bir şey değil mi?
Ya tabii ki o atölyenin verdiği emek de var ama ben bir de orada atölyede benim bilmediğim bir şey yoktu. Yani bir fırın tamir ederdik mesela o arıza fırınlar getirirlerdi. Onun restanslarının üzerinde boncuklar var. Böyle porselen boncuklar. Restansları dizel boru içinden geçirirler. Bağlantılarını yaparlar falan. Zaten hepsini biliyordum. Oraya okula gitmeden önce biliyordum. Evde bile davul fırınlar vardı.
Aha.
O yaşlarda davul fırın tamir ederdim. Komşular bile getirirdi. Fırın bozulmuş. Teli kopar bana getirirlerdi.
Peki abi böyle yani bunu bunu böyle bilmenin sebepleri evde falan baban falan mı böyle bu işle uğraşırdı meslek olarak?
Meslek olarak değil, babam meraklıydı öyle şeyler. Yani o da ev arızasını falan yapardı. Ben de merakım ha. Tabii böyle bunları yapana kadar kaç tane ütü bozmuşumdur. Kaç tane radyo bozmuşumdur ama bıkmadan sonra yapar hale geldi boza boza.
Evet. Ama senin de dediğin gibi bir zaman yapamıyorsun ama bir zaman yapıyorsun. Bilgisayar da böyle bir şey.
Sıkılmayacağım, bıkmayacağım.
Bilgisayar da böyle bir şey aslında abi.
Kesinlikle. Ben bilgisayar kursu almadım. Ancak ben işte gruplarda, Skype'larda ona danış, buna danış. Biraz bir şey öğrendiğim zaman kendim korkmadan ben bir program bulurum, onu indiririm, kurarım. Bozulursa silerim, kaldırırım, tekrar kurarım derken öyle onu da geliştirdim. Şu anda ben bilgisayarda arkadaşlara, arkadaş çevremle ders verecek konuma geldim.
Kesinlikle ve hiç şey abi. Bir de mesela benim zamanlarımda, senin zamanlarında 2010'da falan böyle bilgisayar şeyde karşıdan karşıya bağlanma da yok yani. Derdini anlatacağım, o da sana yardımcı olacak.
Evet, evet. Maalesef o zamanlar öyleydi.
Şimdi hiç nerede?
Şu anda çok güzel yapabiliyorum her şeyi.
Aynen.
Ama
öyle.
En çok da bu mix olayları seviyorum.
Peki o işe nasıl başladın abi, kimin vasıtasıyla?
Ya o işe de şöyle oldu. Bana o arkadaşım bir programı yolladı. Skype şey bilgisayarı kurdum ben onu. Orada duruyor ama ne işe yaradığını bilmiyorum.
İlginçmiş.
Sonra benim bir kuzenim vardı bilgisayarcı. Bir gün bize geldi. Aa dedi, güzel bir program, sen bunu kullanıyor musun? Dedim ne anlama geliyor bilmiyorum, orada kurulu ama anlattı bana, anlattığı zaman ben artık onun içinde öyle bir şey olduğunu öğrenince merak ettim. Diğer arkadaşlara sordu bu nasıl kullanılıyor, biraz biri bir şey söyledi, biraz öbür bir şey söyledi, biraz ilerlettikten sonra bir daha karıştıra denir öyle, yanılmayı öyle bir şey var.
Evet.
O sistemle artık her şeyi çözdüm şu anda. Bütün ayarlarını yapabiliyorum, mix yapabiliyorum. Müzikle ilgilenen arkadaşlar var.
Doğru.
Onlar müzik okurlar bana. Ben altyapısını, bunun üzerine mikserim aynı. TRT sanatçısı gibi. Böyle altında klasik sazlar çalar. Ya tabii. Da orkestra çalar. O müzik söyler falan. Mix yapmışımdır. Şiirler yaparız.
Kesinlikle.
O şiir mesela sizin programa çıkmıştı. Birkaç hafta önce Alev Duman diye.
Alev ablamız. Sevgiler buradan. Evet. Evet.
Şimdi onunla biz ikili gibi olduk. Düetler yapıyoruz onunla. Şiirler yapıyoruz. Yine WhatsApp üzerinde.
Değil mi?
Sesli mesajlarla.
Ha, yani şey yok.
Ben onları... Ne?
Yine WhatsApp'tan gönderiyor cümle cümle veya...
Tabi. Mıkkıta kitabını okuyor, yolluyor. Ben onları burada flash aracıyla bilgisayara alıyorum. Oradan Sanfoş uyarlayıp oradan çalışıyorum. Temizliyorum, mixliyorum, müziklendiriyorum. Harika müzikler çıkıyor. Şiirler çıkıyor ortaya. Kendi yazdıklarımız da var. Onun da var. Benim de yazdıklarımız var. Beraber okuyoruz. O benim şiirlerim. Ben o şiirlerini okuyorum. Belki öyle çalışmalar yapıyoruz.
Bayağı
hem
da...
zaman geçiyor. Hem bir sanat yapmış oluyoruz. İyi oluyor.
Güzel olmuş. Güzel olmuş. Bayağı da renkli bir şey var. Peki şöyle bir soruyla devam edeyim. İş hayatın nasıl başladı abi? Nasıl gelişti?
Şimdi iş hayatım şöyle, ben 81'de Bursa'da yeni yapılan bir bina vardı. Hatta ben oradayken açıldı. Ben açılmadan oraya işe başladım. Bir ay sonra açılışı vardı, sıfır bina. Ama içinde santral olarak ilkel bir santral koydular. Fişli. Yani o dönemde otomatik, yer otomatik santraller varken ilkel bir santral koymuşlar. Hem fişli hem de ışıklı. Benim çalışamayacağım bir şekilde.
Evet.
Şimdi o santralda ben gündüz çalışamıyorum. Çok yoğun oluyor. Işıklar yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor. Anlayamıyorum hangi ışık yandığını. Geceleri tek tük mesai olduğundan böyle muhabere az oluyordu. Geceleri artık bir şey oraya takıyordum. Sustuğum zaman biliyordum burasıymış. Böyle biraz ulu orta çalıştım. 4 ay kadar. Sonra orada yine şehir için tayin edip Bursa'da fakülteye tayin yaptırdım kendime. Burada çalışamıyorum diye. Ama ilk başladığım iş yerlerinde hep görmengel olarak ben ilktim. O çalıştığım doğum evinde ilktim, fakültede ilktim. Herkes böyle beni görünce görmeyen birisi, kör birisi nasıl yapar? Böyle fısıltılarla konuşurlar. Ben duyarım tabii ama onlara belli etmem. Beni öcü görmüş gibi görürler. Derken alıştılar, sevdiler. Her şeyi yapabileceğimi öğrendiler. Hatta baştan nasıl yapar diyen kişiler, fakültenin dekanı bile övgüler yağdırmaya başladı. Sonra oradan Bandırma'ya geldim. Asıl memleketim burası, buraya geldim. Aynı işleri burada yaşadım. Burada da daha sonra övgüler almaya başladım. Hatta vadiyeli çalışıyorduk biz burada önce. Gündüz çalışan arkadaşlar, yani vadi 24 saat çalışıyorduk. Gündüz çalışmalarında diğerleri aksatıyorlarmış işleri. Bakamıyorlarmış, beceremiyorlarmış falan. Başhekim beni seni de sürekli gündüz alıyorum dedi. Onlar aksatıyor. Yani başhekimin de övgüsünü almıştım orada. Burada son 5 sene sürekli gündüz çalıştım. Sonra da emekli oldum.
Geceye dönmedin yani.
Bir daha geceye dönmedim. Yani vardiyaya girmedim bir daha.
Evet.
Ama başhekimin başarılı görmesinden dolayı sürekli gündüze geçtim. Gündüzler yoğun oluyor çünkü. Bütün sistemler hepsi açık. Gece
tabii
oldu mu onu 4'te 1 kalıyor.
Tabii, aynen öyle. Peki abi, şimdi görme engellerde biliyorsun ki bağımsızlık önemli bir şey. Bağımsızlığı nasıl kazandın? Baston eğitimi olarak neler yaptın?
Onu da anlatayım. Ben hiç baston eğitimi almadım. Yani baston eğitimi almadım derken yani kurs olarak gidip almadım ama Ankara'da arkadaşlarla gezerken okul çevresinde, işte Ankara'nın içinde, o mahallede, o çevrede öyle öyle bastona alıştım. Ben baston elime almayı bile bilmiyordum o zaman. Ben okula gitmeden sopa kullanıyordum.
Evet,
düzgün sopam vardı benim. Baston gibi ama ucu kıvrık olanlardan değil. Ondan sonra orada okul bitti. İşte Bursa'ya işe girdim. Aynı şeyde aslında eğitimden çok cesaret gerekiyor. Cesaretin varsa yaparsın. O cesaret edinmişim demek ki. Bursa'da ben Bursa'nın bir ucundan öbür ucuna bastonla giderdim. Yani arabaya da binerdim, dolmuşa da binerdim. Hiç sorun olmadan. Tabii ki yardım almıyor muyduk? Alıyorduk. Bir kalabalık bir yol olur, trafik olur. Yoldan geçenden yardım istersin. Varsa trafik polisinden yardım istersin. Karşıya geçmek
hala için. Hala öyle ama. Yani
anlayamadım.
Halen daha yardım şeyi sürüyor. Yani bu çünkü imkansız bir şey. Yani oradan tek başına...
Ya mümkün değil. Yani o akan trafikten geçemeyiz. Yani o mümkün değil.
Aynen öyle.
Hatta yani şey olmuştu. Bak şimdi onu da anlatayım. Yine bu şey ama ben Ankara'da okurken. Bizim öyle kendisi giden arkadaşlar sevgilerine kendileri giderler. Bizi okulun minibüsüyle garaja götürürlerdi. Şoför herkesi perona bırakırdı. Minibüs alıp okula dönerdi.
Doğru. Aynen bizde de vardı.
Biz gittik. Siz yaşamışsınızdır onu. Şimdi gittik. O şey garajın karşısında minibüsü park etti. Karşıya geçeceğiz ama trafik akıyor. Şoför de durduramıyor yani. Trafik polisler yardım istedi. Trafik polisi arabanın birini durdurdu, otomobili. Tam biz karşıya geçtik. Arkadan gelen, otomobilin arkasına gelen kamyon püüüüt diye otomobile çarptı.
Aa.
Bir de böyle dikkatsiz şoförler var.
Ya.
Ya abi, durdursam da trafik akmaya devam ediyor. Polis durduruyor yine akıyor trafik.
Oradan bir görme, oradan bir görme engelli geçtiğini düşün.
Evet, yardım almadan geçtiğini düşün. Kimsenin dikkat et yok. Önünde araba duruyor, arabayı çarpıyor. Demek ya ki bizi ezip geçecek.
Kesinlikle. Gerçekten de zor. Zor, gerçekten zor. Peki efendim, bizler yavaş yavaş programın sonlarına geldik. Recep abim çok dolu dolu, renkli bir insan. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün
bir müzik aramızda varsa Barış'cığım, benim arkadaşlara isteklerim var.
Var. Ben şimdi
göndermek istiyorum. Gönderebilir miyim?
Müzik arası var. Bir Harman Dalı geliyor. Harman Dalı. Balıkesir'in, yine Balıkesir'e ait güzel bir Harman Dalı var. Sen isimleri istersen yavaş yavaş sayabilirsin.
Ben, evet, isimleri sayayım.
Buyur.
Şimdi Adana'da Türkan Alçın.
Sevgiler.
Çanakkale'den Alev Duman. İstanbul'dan Ayşe
sevgiler.
Kayacı. Eskişehir'den Sabahat Kartal.
Sevgiler
Maraş,
efendim.
Maraş'tan Maraş, Elbistan'dan Yasemin Meşeçir istiyorum.
Sevgiler gelsin efendim. De, buyurun.
Bir de bütün emeği geçen sen ve emeği geçen diğer arkadaşlar adına.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce ben de hemen sorayım. Son bir dinleyicilerimize diyeceğim var mı ya da bizleri belki evinden dinleyenler var, sokağa çıkmak istemeyen var. Neler söylemek istersin?
Vallahi cesaretlerini kırmasınlar. Bağımsızlık eğitimi diye bir şey yok. Önce cesaret. Cesaretlerini ettikleri zaman bütün eğitimlerini yapabilirler. Korkmasınlar. Başarısızla uğraştığı zaman kenara çekilmesinler. Ben bunu başaracağım deyip üzerine gitsinler.
Peki. Mesajlarımız var. Şöyle bir onları bir okuyayım ben. Bitirmeden önce.
Tamam.
Varsa tabii. Sevgili hocam yazmış, lise hocam, Abdülkadir hocam, çok sevdiğim bir hocamdır. Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Yine de bakalım şöyle bir başka var mı mesajlarımız. Evet. Mesajlarımız yok. Çok çok teşekkür ediyorum abi. Öncelikle sana programa
programa
katıldığın için. Şimdi sevgili dostlar, güzel bir harman yelinden önce Alev Duman ve Recep abimizin güzel bir atışması var. Şiiri var sırada. Onu dinleyeceğiz. Daha sonra da harman dalıyla bizler veda edeceğiz. Sizlere iki güzel eserle baş başa bırakıyorum. Çok çok teşekkür. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevgiler, saygılar olsun bizden, Benim Hikayem programından. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Bu ne kibir, ne gurur, etrafı görmüyorsun. Neden bakışlarıma karşılık vermiyorsun?
Fazla söze lüzum yok. Gördüm, yakışıklısın. Ben şehirli, sen köylü. Bana göre değilsin.
Önce hoş geldin deyip hal hatır sorulmaz mı? Sizin görüşünüzde köylü kul sayılmaz mı?
Görücülük işinden hiç anlamam, anlamam. Çay imiş, kahve imiş. Hiç kendimi yoramam.
Demek bir bardak çaya, verirken yorulursun, dikkat et kibarlıktan, belinden kırılırsın.
Böyle şeyler söyleme, biraz terbiye takın, belli köylüsün ama gönlüm gönlüne yakın.
Gönder bana gönlünü, hemen tanış olalım, sen bir kenarda otur, biz onunla anlaşalım.
Annem diyor, bu köylü nereden geldi buraya, böyle anlaşamayız, hizaya gel hizaya.
Bu işi en başında sen çıkardın hizadan. Sizle anlaşmak olmaz. Ben çıkayım aradan.
Sen de bu kibarlığa belki de alışırdın. Bu sosyete hayata çok geçmez kırışırdın.
Sen belki de mutfaktan yemek de alamazsın. Bir sarılsam ben sana belki de dayanamazsın.
Edebi sözlerinle nasıl avuttun beni? Az kaldı kanıyordum. Yeter, korkuttun beni.
Ana kız bir oldunuz, aldım payımı aldım. Hiç kusura bakmayın, yanlış kapıyı çaldım.
Öyle ürküttün beni, kalbim hala vuruyor. Kendine acındırma, geldiğin yol duruyor.
Şükür olsun Mevla'ya, erken erdirdi beni. Bu tezatlar içinde Allah acısın seni.
Bu ne cüret, cesaret, aklım şaşıyor buna. Çağırın kapıcıyı, yolu göstersin şuna.
Hiç zahmet etmesinler, ben yolumu bilirim. Huri melek olsan da sanki yine gelirim.
Ben adımdan memnunum, niye melek olayım? Gideceksen git artık, ben de rahat kalayım.
O kadar iticisin. Bağlasam bile durmam. Senin yüzünden artık sevgiye hayal kurmam.
Bakın neler söylüyor, aşkı bilirmiş gibi. Sanki köyden değil de köşkten gelirmiş gibi.
Hey gidi yaradanım, sen nelere kadirsin? Böyle kullara karşı nasıl da sabırlısın?
Hala gitmiyor musun? Polis mi çağırayım? Yetişin dostlar diye imdat mı bağırayım?
Bağırmana gerek yok. Bak işte gidiyorum. Sana senin gibisi Mevla'dan diliyorum.
Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler.
Barış Brot'un hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem sona erdi.